Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 19. ayrım. Nilüfer başını geri çekip adamı süzdü yeniden. Yoksa bu da çaresiz aşkın bilmediği yeni bir anlatım tarzı mıydı? Ümitsizlikle kendisini acındırmaya mı kalkışıyordu? Demek bana bir görüşte aşık oldunuz ve şimdi de bunu sakıncalı buluyorsunuz. Çok romantik bir durum. Ama sakıncası nerede? Anlamadım. Ben... Genç kız adamın sol elini belirgin şekilde titrediğini, adeta tiki varmış gibi seyirdiğini gördü. Dikkatle eline baktı. Adamın parmakları masanın üzerinde kasılıyordu. Şair tekrar inledi. Gidin lütfen. Yalvarırım gidin. Beni böyle görmenizi istemiyorum. Nilüfer birden telaşa kapıldı. Bu adam galiba hastaydı. Muhtemelen bir kriz arifesindeydi. Halası geldi aklına. Babasının küçük kardeşi Saralı'ydı. Birkaç defa onun geçirdiği nöbetlere çocukluğunda şahit olmuş ve korkmuştu. O zamanlar bu rahatsızlığın mahiyetini pek bilmezdi. Saralı mısınız? Diye sordu hemen. Hayır, dedi şair başını iki yana sallayarak. Daha kötü bir illetim var. Bu arada seyiren elini zapt edebilmek için diğer eliyle sıkı sıkıya kavramıştı. Nilüfer merhametli bir insandı. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun, hasta birini böyle bir ortamda tek başına bırakıp kaçar gibi yanından uzaklaşamazdı. Adamın yardımına ihtiyacı vardı. Çevresine bakındı. Burası onun muhiti sayılırdı. Her an bir tanıdığı, yakını veya arkadaşına rastlaması mümkündü. Biraz utanır gibi oldu. Masasındaki kişinin hastalığının ne olduğunu anlamamıştı henüz. Ama beklediği gibi bir nöbet geçirecekse herkes durumun farkına varacaktı. Tekrar sordu. Neniz var? Nedir bu bahsettiğiniz illet? Şair benliğiyle mücadele halindeydi. Katil ruhunun az sonra duruma hakim olarak satığa çıkacağını anlamıştı. İblis gecenin karanlığını bekleyemeyecekti bu sefer. İçinden lanetler okuyordu. Onu bir kere daha yenmişti. Hiç olmazsa eskiden ruhunu geceleri mağlup eder, o zaman kafesinden fırlardı. Oysa şu son sene içinde ona artık hakim olamıyor, iradesiyle onu bastırıp içinde kalmasını sağlayamıyordu. Önünde sonunda bu mücadeleyi nefret ettiği iblis kazanacaktı. Çok soru soruyordu kız ve ona duçar olduğu illetinin mahiyetini asla anlatma şansı da yoktu. Kızın çekip gitmeyeceğini anladı. En iyisi kendisinin kalkıp kaçmasıydı. Bunu becerebilir miydi acaba? Trans halinin zorluğunu, vücuduna saplanan kramp ve kasılmaları anımsadı. Belki herkes bu duruma şahit olacaktı. Değişimin çok kısa zamanda olacağını anlamıştı artık. Önlemenin imkanı yoktu. Devamlı titreyen elini bastırmaya çalışıyordu. Bu titremelerin ardından daha şiddetli kasıntılar ve baş dönmesi gelecekti. Bazen gözleri de kayar ve vücudunda dengesizlik hissederdi. Sonra ruh hali ve düşünceler değişir, en sonra da o kötü ruhlu iblis tüm benliğini ele geçirirdi. Ne olursa olsun buna izin vermemeliyim diye mırıldandı içinden. İblisin ruhuna sahip olmasını istemiyordu kesinlikle bu kez. Bana cevap vermediniz, söylesenize nedir bu bahsettiğiniz illet diye sordu kız. Şair dişlerini sıkıyor, kıza cevap verecek gücü kendinde bulamıyordu. Alnında boncuk boncuk yeni ter damlaları oluşmuştu. Berbat bir haldeydi. Son gücünü toplayıp mırıldandı. Hastayım. Bunu görüyorum ama neyiniz var? Bir yeriniz mi ağrıyor? Ona illetini nasıl anlatabilirdi ki? Bacaklarına giren kramplar şiddetleniyordu. Gidin lütfen diye inledi tekrar. Sizi bu halde bırakamam. Yardıma ihtiyacınız var. Evinize dönmek ister misiniz? Sizi arabamla bırakabilirim. Hayır dedi şair. Kesinlikle istemem. Olmaz. Nilüfer bir kere daha şaşırmıştı. Anlamsız bir şekilde yüzüne baktı. Hasta ise ona insani bir yardım teklif etmişti. Niye reddediyordu acaba? Utanıyor muydu yoksa? Sakallı adam birden sol elindeki titremenin geçtiğini duyumsadı. Bacaklarında başlayan kramplar da hafiflemeye yüz tutmuştu. Sevinir gibi oldu. Bu defa krize girmeden yaklaşan nöbeti atlatmayı başarıyordu galiba. Kendini dinlemeye başladı. Bu bir mucizeydi. Sağanak gibi vücudunu kaplayan ter dinmiş, göz kayması ve baş dönmesi olmamıştı. Yeniyordu. Bu iblise karşı kazanılmış bir zaferdi. İlk defa onu alt etmeyi, benliğini kavramadan kovmayı başarabilmişti. Gerçek anlamda mucizeydi ve başarıyı Nilüfer sayesinde elde etmişti. Kızın masadaki varlığı güçsüz benliğine kuvvet ve güç kazandırmış, iblise vücudunu işgalden önce kovmasını sağlamıştı. Neredeyse gözyaşlarını tutamayacak ve ağlayacaktı. Ama kızın yanında bunu da yapamaz, sevincini belli edemezdi. Titremesi duran eliyle alnından biriken terleri silerken, ''Merak etmeyin, geçti artık.'' diye fısıldadı. ''Şimdi iyiyim.'' Neden sonra nöbeti gerçekten atlattığına inanarak kızın şaşkın mavi gözlerinin içine bakışlarını çevirdi. ''Nedir geçen? Hiçbir şey anlamadım.'' diye söyleniyordu Nilüfer. Kıza bir açıklama yapmak zorundaydı. Bu garip durumu bir şekilde açıklamalıydı. ''Bazen oluyor. Bir tür nöbet işte. Söylediğiniz Sara nöbeti gibi. İlacı falan yok mu?'' ''Yok ne yazık ki. Hayret, bu devirde ilaçsız bir hastalık düşünemiyorum.'' Adam cevap vermeyince Nilüfer Vah vah, çok üzüldüm diye mırıldandı. Şair mücadeleyi kazanmıştı ama yüzü sapsarı ve beti benzi solgun bir haldeydi. Artık benim hastalıklı bir insan olduğumu anladınız. Bundan sonra görüşmemizin hiçbir anlamı kalmamıştır. Sizinle bir daha kesin kes görüşmeyeceğiz. Genç kız kaşlarını çattı. Adamla sohbetten zevk alıyordu. Duygu yüklü, anlayışlı, sevecen ve hislerini çok değişik şekilde ifade yeteneği olan biriydi. Fedakardı da, kendisine aşık olduğu halde sırf onun geleceği için henüz başlamamış sayılabilecek ilişkilerini sonlandırmayı dahi göze alacak kadar özverliydi. Ona takdirle baktı. ''Buna tek başınıza karar veremezsiniz.'' dedi. ''Neden? Hastalığınız her neyse arkadaşlığımıza mani olamaz. Sizden hoşlanıyorum ve aramızda başlayan bu arkadaşlığa ancak ikimizin onayıyla son verebiliriz.'' Başka şartlarda olsa şair sevinçten havalara uçardı. Ama bu kıza karşı içinde delice bir saplantı hasıl olmuş ve yapacağı tek şeyin bir daha asla onu görmemek olduğunu çok iyi idrak ediyordu. ''Hayır dedi, sizinle görüşmek istemiyorum.'' Nilüfer donuk gözlerle şairin yüzüne baka kaldı. Kalbinde büyük bir burukluk hissediyordu. Reddedilmekten incinmişti genç kız. Aynı akşam saat 9'a doğru Cahit televizyon binasının alt katındaki kafeteryaya gidiyordu. Nöbetçiydi ve son 2 saat içinde şimdilik peşinde koşacağı bir olay zuhur etmemişti. Islık çalarak ilerlerken içinden de sakin ve vukuatsız bir gece geçecek inşallah diye düşünüyordu. Çağrı cihazı çalınca belinden çıkarıp baktı. Arayan haber dairesinden Ersin Taş'tı. Daha 20 dakika önce 4. katta onunla merhabalaşmışlardı. Galiba bu gece o da nöbetçiydi. Niye aramadığını merak etti. Telefonunu çıkarıp haber dairesini aradı. Söylersin, hayrola? Kafeteryaya indiğini söylediler. Hala orada mısın? Evet, yanıma gel. Sana bir haberim var. Hangi konuda? İlgini çekeceği kesin ama bedava konuşmam. Salamlı bir sandviç ve kola isterim. Cahit takıldı. Avcunu yala. Haber kaynaklarıma rüşvet vermem. Sen bilirsin. Ben de sabaha kadar bekler, edindiğim bilgiyi Tülay'la Nizam'a naklederim. Hiç umurumda değil. Cahit işkillendi. Şu sakallı katil hakkında mı? Doğru tahmin. Boş ver. O işten tatmin edici bir şey çıkmıyor. Muhtemelen balondur. Ersin Taş kendini naza çekti. Sen bilirsin. Benim acelem yok. Nasıl olsa yarın bana rüşvet verecek kişilerim olacaktır. Tamam tamam diye homurdandı Cahit. Odanda mısın? Sandviçe mayonez koydurtmayı unutma. Az sonra Ersin Taş'ın odasında karşılıklı sandviçlerini yemeye başlamışlardı. Öt bakalım dedi Cahit. Şu haberin neymiş? Ersin dudaklarının yanına taşan mayonez artıklarını kağıt peçetesiyle silerken az evvel bir telefon aldım diye mırıldandı. Cahit kaşlarını çatarak homurdandı. Biz yüzlerce aldık. Çoğu palavra çıktı. Aklına gelen bir yalan uyduruyor. Fazla bel bağlama. Tülay'dan öğrendiğime göre bu meseleye özellikle üçünüz bakıyormuşsunuz. Olayların seyrini az buçuk biliyorum. Katili Yeniköy'den evine götüren bir şoförü aradığınızı da. Cahit birden dikkat kesilerek arkadaşını süzdü. Devam et diye homurdandı. Az evvel şoför kanala telefon etti. Telefona ben çıktım. Ne dedi peki? O işin peşinde olan muhabir arkadaşlardan biriyle konuşmak istediğini. İsim, adres falan verdi mi? Sorduğun suale bak. Aslanım ben bu işte senden eskiyim. Herhalde bu kadar basit bir şeyi soracağımı takdir edersin. Cahit heyecandan lokmasını yutamamıştı. Göster şunları. Ersin sümenin altından çıkardığı kağıdı Cahit'e uzatırken galiba faka bastım be diye sırıttı. Bilseydim rüşveti biraz daha artırırdım. Alacağım olsun. Elime bir daha fırsat geçerse en azından içkili bir yemek isterim. Cahit kağıdı kaparak hızla arkadaşının aldığı nota bir göz attı. Şoförün adı Mehmet Ovacıklı'ydı. Alt satıra da adres yazılmıştı. Ataköy Gezi Taksi Durağı. Cahit yerinden fırladı. Şimdilik kimseye bir şey bahsetme. Beni de 1-2 saat idare et. Ataköy'e gidiyorum. Dur diye itiraz et dersin. Yerine bakacak kimse var mı aşağıda? Ya beklenmedik bir olay patlak verirse? Cahit odadan fırlarken bağırdı. Kafayı mı yedin sen? Bundan daha büyük olay ne olabilir ki? Gezi taksi durağını bulmak epey zamanını almıştı Cahit'in. Burası evlerden telefonla çağrılan taksi duraklarından biriydi. O sırada yalnızca 3 araba vardı beklemede. Sıcak nedeniyle şoförler arabalarından çıkmış, yandaki alçak bir duvara oturur vaziyette müşteri beklemekteydiler. Kendi aralarında gülüşerek şakalaşıyorlardı. Biri Cahit'i fark edince ''Araba mı istediniz beyim?'' dedi. ''Arkadaşınız Mehmet Ovacıklı ile görüşmek istiyorum.'' ''Pire Mehmet'le mi?'' ''Lakabını bilmem ama Ovacıklı Mehmet'le.'' Şoför sırıttı. ''Biz onu öyle çağırırız beyim. Az önce işe çıktı ama birazdan gelir. Vaktin varsa bekle.'' Şoförler müşteri olmadığını anlayınca Cahit'le fazla ilgilenmemişlerdi. Genç adam biraz kenara çekilip beklemeye başladı. Başka çaresi yoktu. Galiba işlenen seri cinayetlerin en işe yarar şahitini bulmak üzereydi. Yeniköy'de öldürülen Meral Arıkan'ın gece yarısı evinden çıktıktan sonra katili evine götüren adam bu şofördü. Böylece katilin evini öğrenmek gibi çok önemli bir bilgiye kavuşacaklardı az sonra. Bundan sonra çorap söküğü gibi akıp giderdi. Cahit'in heyecanı her an biraz daha artıyordu. 10 dakika geçti. Mehmet Ovacıklı hala dönmemişti durağa. İnşallah çok uzak bir yere gitmemiştir diye düşündü. Duraktaki arkadaşlara az sonra gelir demişlerdi. Bu arada aklına binbir olumsuz fikir de takılıyordu. En önemlisi şoförün neden polis değil de televizyon kanalını aradığıydı. Acaba şoför neden polisi aramamıştı? Bu gibi durumlarda asıl aranacak merci polis değil miydi? Ama tecrübesiyle insanların genellikle polise başvurmaktan ürktüklerini bilirdi. Aklına takılan bir başka noktada şoför birilerini arayıp bir açıklama yapacaksa neden bu kadar geciktiğiydi. Sabırla beklemeye devam etti. Bu arada birkaç araba durağa gelmiş, birkaçı da müşteri telefonuyla işe gitmişti. Aradan bir 20 dakika daha geçti. Cahit her gelen yeni arabaya dikkatle bakıyordu. Derken onun orada Mehmet Ovacıklı'yı beklediğini bilen babacan bir şoför duvarın üzerinden seslendi. ''Tamam işte, Pire Mehmet geldi.'' Cahit taksi kuyruğunun sonuna park etmeye çalışan arabaya doğru ilerledi. Adam arabayı stop etmiş dışarıya çıkıyordu. Kısa boylu, zayıf ve çelimsiz bir tipti. Arkadaşlarının onu niye Pire diye çağırdıklarını hemencecik kavradı. Yanına yaklaştı. Pire Mehmet, Cahit'e tedirgin bir ifadeyle baktı. Onun taksi müşterisi olmadığını hemen sezinlemişti. ''Merhaba'' dedi Cahit. ''Mehmet Ovacıklı siz misiniz?'' Adam gözlerini kırpıştırıp başını salladı. ''Benim. Bu akşam telefon ettiğiniz televizyon kanalından geliyorum. Bu işe bakan muhabirlerden biriyle görüşmek istemişsiniz. Adım Cahit.'' Pire Mehmet karşısındaki muhabiri beğenmemiş gibi bir süre Cahit'i süzdü. Galiba hayal kırıklığına uğramıştı. Televizyon ekranlarında daima yakışıklı, bakımlı, kamera karşısında makyajlı insanları görmeye alışık olan biri için Cahit'in kravatsız, kısa kollu, üst üç düğmesi açık, terli gömleğiyle yarattığı manzara kafasındaki imaja hiç uymuyordu. Adamın hafifçe suratı ekşidi. Cahit durumu anlamıştı. Adamı rahatlatmak için ben haber dairesinin yetkilisiyim dedi. Ama Pire Mehmet'in edindiği intibanın değişmeyeceğini biliyordu. Yine de şoför bozuntuya vermemiş, hoş geldin abi demişti. Bize vereceğin bazı bilgiler varmış, öyle mi? Pire Mehmet gömleğinin üst cebinden bir Maltepe paketi çıkardı. Cahit'e tuttu. Ama o başını sallayınca Tokay çakmağıyla sigarasını yaktı. Genç gazeteci dikkatle adamı gözlüyordu ve çakmağı tutan parmaklarının hafiften titrediğini fark etti. Sigarasından derin bir nefes çeken Pire Mehmet, ''Evet abi, anlatacaklarım var ama burada olmaz, şöyle daha sakin bir yere gidelim mi?'' dedi. Cahit, ''Nasıl istersen?'' diye mırıldandı. Taksi durağından uzaklaştılar. Gecenin karanlığında sokak boyunca yürümeye başladılar. Yaz gecesi için vakit henüz çok geç sayılmayacağından sokak hareketliydi. Cahit daha ziyade adamın anlatacaklarının arkadaşları tarafından duyulmasını istemediğine hükmetti. Bir ara şoför durup Cahit'i kolundan tuttu. ''Bey kardeşim'' dedi. ''Kusura bakma, biz tahsil görmemiş cahil kesimdeniz. Önce bir şeye emin olmak isterim. Senin telefon ettiğim o televizyon kanalından olduğunu nasıl bileyim? Gazetecilerin kulağı delik olduğunu söylerler. Belki de sen bir gazetecisindir. O kanalın elemanı olmayabilirsin.'' Cahit gülümsedi. ''Benden mi kuşkulandın?'' diye mırıldandı şoför. ''Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her şey olabilir. İyi de senin için fark eder mi? Ha televizyon habercisi olmuşum, ha gazeteci.'' ''Pek öyle değil. Benim aradığım kanal bu hadiseye en fazla eğileni. Anlarsın ya, neyi anlayacağım?'' Pire Mehmet elindeki sigarayı sokağa fırlatırken dik dik Cahit'e baktı. ''Anla be abi, bu konu çok önemli. Yani ucunda biraz mangır olmalı. Boşuna mı kürek çekeceğiz bu saatten sonra?'' ''He, şu mesele. Yani bilgini para karşılığında satmak istiyorsun, öyle mi? Değil mi ya? Konuşursam hayatımı tehlikeye atmış olacağım. Katili cümle alem biliyor. Herifin gözü kara. Önüne gelenin boğazını kesiyor. Boku bokuna bu dünyadan göçüp gitmek istemem. Benim de bakmak zorunda olduğum kimseler var. Hiç olmazsa elime biraz para geçmeli. Duyduğuma göre televizyon kanalları bol para veriyormuş. Bu fakir kulunu da görsünler biraz.'' Cahit düşündü. Bu konuda adama bir vaatte bulunamazdı. En azından haber dairesi müdürüyle bir görüşmesi lazımdı. Bir iki saniye bocaladı. Şoför de elden kaçırmak istemiyordu. Önce cüzdanını çıkarıp televizyondan aldığı kimliğini adama gösterdi. ''Endişelenmene gerek yok. Ben telefon ettiğin kanalın elemanıyım. Para meselesine gelince herhalde ona da bir çözüm buluruz. Böyle bir istekle karşılaşacağımı bilemediğimden patronlarımla görüşmedim. Ama sana şayet söylediklerin doğru çıkarsa uygun bir ödül verilebilir. Kesin mi? Sana güvenebilir miyim?'' Cahit bir an haber müdürünün sevimsiz ve her zaman asık yüzünü hayal eder gibi oldu. Bu isteği duyunca kim bilir nasıl küplere binecekti. Fakat pek aldırmadı. ''Hadi şimdi ne biliyorsan anlat artık.'' dedi. Pire Mehmet yutkundu. Lafa nereden gireceğini bilemezmiş gibi duraladı önce. Sonra yeni bir sigara yaktı. Ben de cinayeti herkes gibi önce gazetelerden ve televizyonlardan öğrendim. Ne yalan söyleyeyim, ilkin uyanmadım da. Sonra sizin televizyonda cinayetin işlendiği sokağı görünce birden ayıldım. O gece Taksim'den aldığım bir müşteriyi o sokağa götürmüştüm. Hatırlayıverdim aniden. Aynı sokaktan genç ve sakallı bir adam arabama binmişti. Yanılmıyorsam saat gecenin ikisi veya üçüydü. Müşterim sakin ve efendiden birine benziyordu. Kesinlikle sarhoş da değildi. Nereden biliyorsun? Yapma abi, bunca yıllık İstanbul şoförüyüz. Gecenin o saatinde arabaya binen kişinin sarhoş olup olmadığını anlamaz mıyız hiç? Adam çakır keyif bile değildi. Bana karşıya çek dedi. Anadolu yakasına mı? Evet abi. Sonra? Ben de gazladım. Gece müşterileri malum, dikkatli olmak zorundayız. Gaspmaz hadiseleri çok oluyor. Bizler de ister istemez huylanıyoruz. Ama tipinden belliydi. Zararsız birine benziyordu. Yine de emin olmak için yol boyunca biraz laflamak istedim. Konuşkan biri değildi. Sorularıma bile kısa kısa cevaplar veriyordu. Gevezelik etmeyi pek sevmediğini düşündüm. Zaten sık sık esniyordu. Uykusu varmış gibi. Yol boyunca gerinip durdu. Nasıl fark ettin? Pire Mehmet sırıttı. Aynadan dikizliyordum abi. Cahit için en hayati soruya sıra gelmişti. Fazla ilgilenmiyormuş gibi sordu. Evine kadar götürdün mü? Sanırım. Sanırım da ne demek? Götürdün mü götürmedin mi? Şoför kekeledi. Üsküdar'da indi abi. Tam Üsküdar çarşısının içinde. Çarşıda mı? Yemin ederim doğru söylüyorum abi. Çarşının içinde. Verdiği paranın üstünü de almadı. Kısacası bonkör bir müşteriye benziyordu. Ne var ki ertesi gün olayı basından öğrenince bir şüpheye düştüm. Cinayet onu Yeniköy'de aldığım sokakta işlenmişti. Saatler de tutuyordu. Heyecana kapıldım doğrusu. Ama benimki bir ihtimal tabii. Sırf o saatlerde söz konusu sokaktan bir müşteri aldım diye kimseyi itham edemezdim. Üstelik adamda hiç katil tipi de yoktu. Olayı unutmaya çalıştım ama birkaç gün önce sizin kanal şair katilin sakallı bir adam olduğu konusunda açıklama yapınca arabama binen gencin de sakallı olduğunu anımsadım ve uyandım. Sanırım o gece arabama binen adam o katildi. Yine de uzun süre kararsız kaldım. Böyle bir ihbar başıma iş açabilirdi. Polise başvurmaktan çekindim. Herif azılı manyağın teki, sorgusuz sualsiz adam öldürüyor. Haberlerden küçük bir kızı dahi öldürdüğünü duymuştum. Kısacası korktum. Kimliğim ortaya çıkarsa herif peşime de düşebilirdi. Ne de olsa onu tanıyacak kadar yeterli bir süre arabamda taşımıştım. Manyak da olsa belli ki herif zeki. Karda yürüyüp izini belli etmiyor. Plaka numaramı filan da almış olabilirdi. Ayrıca arabanın üzerinde taksi durağının adı da yazılı. Yani beni bulması kolay olurdu. Fakat sonra çok düşündüm. Vicdanım el vermedi. Katilin yakalanması için belki yardımcı olabilirdim. Polise gidersem kimliğim ortaya çıkacaktı. En iyisi sizin kanala başvurayım dedim. Cahit adamın son anlattıklarını pek canı gönülden dinlemiyordu. Onu asıl ilgilendiren adamın nerede oturduğuydu. Basit bir muhakeme yaptı. Akıllı biri ise tam evinin önünde inmemesi çok mantıklıydı. Cinayet mahallinden onu getiren şoförün evini öğrenmemesini herhalde düşünürdü. Ama gecenin o saatinde arabadan indiğine göre evi çok yakında bir yerde olmalıydı. Sonra birden o gece katilin taksiye binerken iki ufak çocuğun gördükleri ve işittikleri şeyler aklına geldi. Bakkalın oğlu ısrarla katilin Çengelköy'e çek dediğini söylemişti. Şoför neden Çengelköy'den hiç bahsetmemişti? Aklı karışık gibi oldu Cahit'in. Yoksa bu herif para koparmak için yalan mı konuşuyordu? O çocukların masumane ifadelerine inanmamıştı genç adam. Dik dik şoföre baktı. Pire Nuri de huylanmıştı. Ne o abi? Yoksa anlattıklarıma inanmadın mı? Cahit şansını denemek istedi ve gürleyerek bağırdı. Ulan sen yalan söylüyorsun. Neden abi? Neden yalan söyleyeyim ki? Çünkü biz o adamın Çengelköy'de oturduğunu düşünüyoruz. Pire Mehmet'in birden beti benze attı. Suspus oldu. Afallamıştı. Bir müddet dalarak düşündü. Sonra elini yumruk yaparak kafasına vurdu. Tüh be diye homurdandı. Aptal kafam. Haklı olabilirsin abi. Desene herif beni de oyuna getirdi. Ne demek istiyorsun? Söylediğin doğru. Ne yazık ki şimdi sen açıklayınca ayıldım. Nasıl? Adam beni durdurup arabaya atlarken Çengelköy'e çek demişti. Ama sonra unuttum bu dediğini. Arabada konuşurken de Üsküdar'a gidiyorum deyince de pek umursamamıştım. Benim için fark etmiyordu. Ha Üsküdar ha Çengelköy. Cahit yeniden düşünmeye başlamıştı. Katil tahmininden de zekiydi. Arabaya binerken bir hata yapıp Çengelköy'de oturduğunu ağzından kaçırma olasılığı da vardı. Ama genç adam buna bile inanmak istemiyordu. Şeytan gibi bir herifti. Hiç hata yapmıyordu. Yine de Yeniköy'deki olay onun şimdiye kadar işlediği cinayetlerin en farklısıydı. ilk defa kurbanına tecavüz etmişti. Bundan evvel de genç ve güzel kadınları öldürmüş ama onlara cinsel saldırıya tevessül etmemişti. O gece onun için farklı olmalıydı. Zaten onunla ilgili pek çok bilgiyi de o gece edinmişlerdi. Belki ruhen dağınık ve yorgundu. Çengelköy adını da hatayla ağzından kaçırmış olamaz mıydı? Cahit emin olamadı. Kesin emin olduğu tek bir husus vardı. Şoför Mehmet'ten umduğu ve beklediği sonucu alamadığıydı. Katile teşhis için en güvenilir bilgiyi alabilirdi ama nerede oturduğu hala muammaydı. Keyfi kaçtı. Adama katilin eşkali, fiziği, giyim kuşamı hakkında bir yığın soru sordu. Fakat aldığı cevaplar onun için pek tatminkar değildi. Yeniden görüşeceğini söyleyerek yanından ayrıldı. Pire Mehmet de para işine dokunmamıştı tekrar. 19. ayrımın sonu sayfa 255. Devamı 20. ayrımda.